Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Cemalettin Taşçı ile birlikte haftaya bakışı yapacağız. Bu hafta biraz üç harfliler üzerinde duracağız. Bu Melih Gökçe'nin söylediği üç harflerden değil ama ekonomiyle ilgili üç harfliler, biraz da uzayla ilgili UFO, ÜFE ve CBS üzerinde duracağız. Amerika'da birazcık bir tartışma yaşandı. İstihbarat da işin içerisine girdi. Uzaydan bir şeyler geldi, UFO'lar geldi, oralarda hayat var. Bunu saklıyorlar, gizliyorlar diye bir açıklamada bulundu. İstihbarat örgütleri demek ki sadece bizi takip etmiyor. Uzaylıları da takip ediyorlarmış diye buradan güven duyabiliriz belki.
Vallahi bilemeyeceğim yani. Bu hikaye yeni bir hikaye değil ama yani geçtiğimiz hafta yeni bir faza geçti. Çünkü işte Kongre eski bir emekli bir istihbaratçıyı bu konuda dinledi. Bir hayli çalkantı oldu falan. Sürecek gibi de görünüyor. Çok tuhaf tuhaf iddialar var. Ama dediğim gibi yeni bir hikaye değil yani. Bu hikaye bana hiçbir vakit çok inandırıcı gelmedi. Böyle çok nasıl diyeyim, avam itirazlarım var. Ya birincisi bu uzaylılar ne hikmetse işte hani bu Antalya'ya tatile gelen Rus turistler gibi, her şeyi dahil otellere tatile gelenler gibi hep aynı rotayı izleyip gelip Amerikan hava sahasına, Birleşik Devletler'in hava sahasına geliyorlar. Yani kocaman dünyada ne hikmetse hep Amerikan hava sahasında görülüyorlar. Yani bunun bir
Ama
açıklaması olması
bir istisnası var. Türkiye'ye de geldiği iddia edilmişti. Denizli'li bir iş adamı Denizli'ye de geldi, Uşak taraflarında indi diye epeyce iddialarda bulundu.
böyle istisnalar var da ama yani Birleşik Devletler'de olduğu işte ve istihbarat teşkilatları tarafından izlendiği söylenenlerle mukayese edilmeyecek kadar az sayıda şeyler oluyor yani. Hani bunun bir açıklaması var. Amerikan pilotlarının dünyanın diğer pilotlarına göre çok daha iyi yetişmiş olması, çok daha kartal gözlü olması vesaire sebebiyle aslında her yerde geziyorlardır da Birleşik Devletler'in pilotları görüyorlardır desek o da çok açıklayıcı değil. Çünkü o Birleşik Devletler'in pilotları sadece Birleşik Devletler'de uçmuyorlar yani. Irak'ı tarumar ettiler, Suriye'de uçuyorlar, Afganistan'da uçtular. Her yerde uçuyorlar yani. Ama nedense sadece Birleşik Devletler hava sahasında görüyorlar. Dolayısıyla bu açıklama çok açıklayıcı görünmüyor bana. İkinci bir açıklaması var. Yani işte bu uzaylılar bilmem kaç ışık yılı mesafeden geliyorlar dünyaya ve dünyada görülmesi gereken yer olarak, izlenmesi gereken yer olarak Birleşik Devletleri görüyorlar. Yani neden olabilir? İşte dünyayı Birleşik Devletler yönetiyor. Yani o zaman çok zeki sayılmazlar. Nasıl olup bu kadar mesafeyi kat edip geldiklerini anlamıyorum. Çünkü hani biliyorsun biz İHA SİHA yaptık. Onları indirecek gemi de yaptık. Türkiye yüzyıl başladığını anons ettik. Yani artık gelip Türkiye'yi de bir mevzuya bakmaları gerekir ama ısrarla gidip Birleşik Devletler'e bakıyorlarsa çok akıllı sayılmazlar yani. Dolayısıyla bu
Daha
seyahatlerde
dünyayı çözememişler belli ki. Sadece bir noktaya gelip oradan geri dönüyorlar.
evet. Yani bizim reisimiz var başımızda. Yakında dünyaya nizam vereceğiz. Yani bütün LGBT'yi, dünyadaki bütün LGBT'nin çanına ot tıkayacağız. Kadınları evimizin baş köşesindeki tahtlarına oturtacağız. Layık oldukları yere böyle sokağa falan çıkmayacaklar. İncinmeyecekler yani sokak açık havada falan. Dolayısıyla yani dünyanın yakın geleceğinin nasıl olduğunu idrak edemeyecek kadar saf görünüyor bu uzaylılar. Bu açıklamanın bir başka versiyonu da şu olabilir. Ya ulan bütün renkli hikayeler Birleşik Devletler'de oluyor. Biraz paparazilik ruhuyla Birleşik Devletler'in etrafında dönüyor olabilirler. Ve işte bir futbol sahası büyüklüğündeki cihazlarıyla Birleşik Devletler'de yere çakılıyor olabilirler falan. Ya bu hikayeler bana çok inandırıcı görünmüyor. Neden inandırıcı görünmüyor? Şimdi şöyle bir şey yapalım biz. Düşünce deneyi yapalım. Diyelim ki böyle bir futbol sahası büyüklüğündeki cihazla işte Türkiye'nin üzerinden geçerken Akbelen'de CHP Kılıçdaroğlu'nu gördü. Kılıçdaroğlu'nun işte ben demiştim demiyor muydum işte bu memleketin beşli çete belası var falan deyişini görüp vay ne muhalefet yapıyor adam deyip şöyle kaşını kaldırıp oraya bakarken cihazı Merzifon dağlarına vurdu yani. Çakıldı şimdi Merzifon dağlarına. Hani Akbelenlere Merzifonlere demeyeceksin herhalde değil mi? Yani o hızla gidiyor iken
Tabii.
anca yani
Bir nefes
kafasını
alımında o yol kat edilir, doğru.
çevirirken işte gitti oraya vurdu. Şimdi bunu kim bulacak? Kim bulur yani? Yani işte bir orada davar otlatan çoban bulur. Ne yapar? Yani fotoğrafını çeker, TikTok'a yükler veya işte gider jandarmaya, komutanım burada bir şey buldum ben falan filan der. Dolayısıyla yani bu işten önce sivil birileri haberdar olur. Yani Birleşik Devletler'de de bu olayın öyle olması gerekir yani. Ama hani ne olmuş olabilir? Şöyle bir şey olmuş olabilir. Bizi takip etmekte olan bütün sosyal medya paylaşımlarımızı takip etmekte olan MİT görevlileri veya gönüllü MİT'çilerden bir tanesi TikTok'ta aha işte bir şey var burada diye buldu. Aradı merkezi işte merkez falan neyse burada böyle bir şey var. Hemen çobanı derdest edin dedi şey merkez. İyi de yani bir yetki mi yok? Ya sen silahın var mı? Var. Tamam sen git derdest et biz sana yetkiyi yollarız filan dedi MİT merkez. İyi de ben Kayseri'deyim dedi. Ya kardeşim bak beka meselesi bu yani. Sen yoksa LGBT misin filan. Neyse bir tartışma oldu. Adam kalktı Kayseri'den gitti. Çobanı derdest etti. Tamam ya şimdi o bir futbol sahası büyüklüğündeki cihazı ne yapacağız yani? Tamam çobanı derdest ettik de. MİT'te başladı tartışma işte reisi haber verelim dedi biri. Öteki dedi ki veremeyiz. Niye veremeyiz? Yani Trump'a mesela bunlar haber vermiyorlardı. İstihbaratçılar. Nereden biliyorsun? Lan yani düşünsene bir şey. Trump'a Arizona çöllerinde bir futbol sahası büyüklüğünde bir UFO bulduk diye haber verilse yani 30 saniye sonra bütün dünya bundan haberdar olur yani. Ha evet yani tamam işte bizim de reise söylemememiz gerekiyor. Şimdi bunu MİT olarak kendi başımıza halledeceğiz dediler. Şimdi ne yapacağız? Yani hani bunu kaldıralım oradan getirelim bizim Bodrum'a koyalım. Yani şimdi gerçi o zaman bir sonraki darbe teşebbüsüne kaçacak yer kalmayacak söylendiği kadar büyükse ama yani tamam yani şimdi yapacak başka da bir şey yok filan. Yani bu operasyonu
Orada suç bölgesidir, girilemez diye bir kordonla çevirebilirler belki etrafını.
hayır, onu taşımak için zaten öyle bir şey yapmaları gerekiyor. O sırada da işte köylü gelecek, köylüye diyecekler yok merak etmeyin biz burada maden aramayacağız, ağaçları kesmeyeceğiz filan. Köylü üzülecek ulan keşke maden arasalardı acaba maden mi arayacaklar diye heveslenmişti köylü. Hani köyden de 8-10 kişiye iş çıkacak diye filan. Ağaçlar kesilmeyecek diye üzüldü filan köylü. Bütün bunlar oldu ama hani orayı çevirdiler. Bunu ama orada tutamazlar. Başka bir çoban da gelecek yani. Şimdi böyle bir operasyonu onu oradan alıp bir yere taşıma filan. MİT görevlileri gittiler. Ankara ile konuşuyorlar işte. Hakikaten bir futbol sahası büyüklüğünde mi filan. Yok komutanım biraz küçük bu nizami değil. Bu gavurlar hiçbir işi nizami yapmayı bilmiyorlar. Lan bunlar gavur değil. Uzaylı. Ya uzaylılar gavur olmuyor mu? Filan tartışmaları oldu. Sonra dedi ki kendi kendine ulan sadece dünyaya nizam vermek yetmiyor. Demek ki bir de uzaya da nizam vermemiz gerekecek Türk olarak. Vay çok işimiz var falan dedi. Neyse onu oradan kaldırdılar getirdiler diye. Şimdi böyle bir operasyon olsa ve sen bana desen ki böyle bir operasyon var. Bunu MIT'le mi yapalım? Ya MIT'e mi taşar edelim? CIA'ye mi desem? Ben hiç gözümü kırpmadan MIT'e derim yani. Yani bu haliyle bile MIT'e derim. Bunu TSK'ya mı, Genelkurmay'a mı taşer edelim? Pentagon'a mı desem? Genelkurmay'a derim yani. Yani o kadar her şeyi ağızlarına yüzlerine bulaştıran teşkilatlar bunlar. Her şeyleri ağızlarına yüzlerine bulaştırdılar. Şimdi böyle futbol sahası büyüklüğünde bir cihazı hasbelkader bulacaklar sivil şeylerden habersiz olarak ondan sonra sır halinde taşıyacaklar falan olacak işler gibi görünmüyor bana. Ama demiş kongre üyelerinden bir tanesi, Cumhuriyetçi kongre üyelerinden bir tanesi, millet demiş UFO'lara kongreye inandıklarından daha çok inanıyorlar. Yani bu UFO'ların çok inandırıcı olmasından kaynaklanmıyor. Kongrenin çok inandırıcı olmamasından kaynaklanıyor yani. Ben de eminim ki evet Amerikalılar UFO'lara kongreye inandıklarından daha çok inanıyorlardır. Ama yani haklıdırlar da. Ama bu kongrenin inandırıcı olmamasından kaynaklanıyor. Tıpkı
Yani
bizdeki gibi.
bizim son seçimde olduğu gibi muhalefeti inandırıcı bulmayınca ahali gidip iktidara oy verdi.
Evet yani sonuçta bu hikaye UFO'ların çok inandırıcı olmasından veya işte bizim iktidarın çok inandırıcı olmasından kaynaklanmıyor. Şimdi bu geyiğin dışında bana daha benim bu olaylara inanmamama sebep olan başka bir şey daha var yani. Çok küçüktüm. Bir roman okumuştum. Ne adını hatırlıyorum, ne yazarını hatırlıyorum. İşte bizim o çocukluğumuz, ilk gençliğimiz yıllarını hatırla. Soğuk Savaş dönemi ve olağanüstü bir nükleer silahlanma yarışı var. O dönemde yazılmış bir roman. Bir bilim insanı var. Bu nükleer silahlanmada biraz da bilim insanlarının da sorumlu olduğunu düşündüğü için kendisini de içine mesul hissediyor ve bunu durdurmak için bir tezgah tasarlıyor. Böyle dünyada daha önce hiç keşfedilmemiş bir alaşım keşfediyor. O alaşımla bir cihaz yapacak, bir uçan daire yapacak. Bir de bir motor geliştiriyor. O motorla da dünyada görülmemiş hızlara ulaşacak ve o uçan daire kah şeyde görünecek, Washington semalarında, kah Moskova semalarında, işte kah Londra semalarında. O zaman da Ankara falan gündemde yok ama daha zengin bir menü var yani turistler için. Ve tehdit edecek o uçan daire üzerinden, eğer nükleer silahlanmayı behemal durdurmazsanız dünyayı imha ederim falan diye, böyle uzaydan geldiler, bizi imha edecekler korkusuyla devletler nükleer silahlanmayı durduracaklar gibi bir plan yapıyor. Bu motoru geliştiriyor, o alaşımı yapıyor filan. O sırada denk geliyor, uyanık bir gazeteciyle tanışıyor. Gazeteciye bu projesini bir biçimde sızdırıyor, çıtlatıyor. Gazeteci diyor ki, manyak mısın sen, eğer böyle bir şey yaparsan nükleer silahlanmayı azdırırsın yani. Çünkü insanoğlunun elindeki en güçlü silah o. Dışarıdan bir tehdit gördüğü zaman can havliyle yapabileceğinden çoğunu, en çoğu bu ve bunu yapacak. Kafası yatıyor buna. Peki ne yapmak lazım diyor. Gazeteci çok daha şık bir tezgah kuruyor. Bu cihazı böyle işte Arizona çöllerinde bir yerde ya da işte bilmem hangi dağlarda bir yere çarpacak. Bir de şey geliştirecekler. Yeryüzünde olmayan bir organik malzeme. Şimdi bu David Grush'un kongre sunumunda o da söylendi. Yani bir yabancı, insan olmayan organik madde de var bu işin içinde gibi laflar da edildi. Şimdi o romanda da böyle bir organik bir şey de yapıyorlar. O cihazın içine koyuyorlar, onu dağa çarptırıyorlar enkaz halinde ve işte bütün dünyada bu birden patlıyor. Uzaylılar var ve dünyaya geldiler. Neden çalışacak bu senaryo? Vay ulan, uzaylılar bizi tehdit ediyor. Şimdi kendi aramızdaki kavgaya bir mola verelim, birleşelim. Şöyle bir dünya devleti kuralım. Kararı verecek dünyanın liderleri. Yani bir dış tehdide karşı içeride birleşme sağlar. Hayali kuruyor yani gazeteci. Ve ben ilk defa işte bu kitabı çok küçük yaşlarda okudum. İlk defa olan yani, hakikaten böyle doğrusal akıl yürütmek çok da mantıklı değil. Bu işleri tersinden kotarmak daha mantıklı filan şeylerini ilk defa orada karşılaştım. Ve bizim ne kadar kolay manipüle edilebilir olduğumuz filan gibi şeyleri de ilk defa o roman vesilesiyle düşünmüşüm. Şimdi eğer sahiden Birleşik Devletler'in elinde böyle deliller olsa, yani CIA'nin elinde, istihbarat elinde böyle deliller olsa, Birleşik Devletler'in defaatle bak bir dış tehdit var ha, aman ha benim üstüme gelmeyin demesini gerektirecek şartlar oldu. Yani vay burada vatandaş panikler, şu olur bu olur diye düşünmesini gerektirmeyecek. Yani en azından bu işleri Trump'a söylemediklerine göre demek ki istihbarat için Trump bir tehdit. Trump'ın yarattığı bölünmeyi toparlamak için, Birleşik Devletler'de bir toparlanma sağlamak için bile yani bunu açık ederlerdi diye düşünüyorum. Defaatle bunu açık etmelerini gerektirecek şartlar oluştu ve yapmadılar. Dolayısıyla bana çok inandırıcı bir hikaye gibi görünmüyor. Ben Amerikan Kongresi'ne UFO'lara inandığımdan daha çok inanıyorum. Yani bütün inanılmazlığına rağmen. Ama bu mevzuyu konuşulmaya değer bulmamın esas sebebi başka. Bu David Grush kongrede ifade veriyor iken Özgür Demirtaş bir tweet attı. Gördün mü bilmiyorum.
Onu görmedim.
Şöyle bir tweet. İnanılmaz, inanılmaz, inanılmaz. Bu günleri görmeyi Allah var çok istedim. Kırbaçlarıyla gelsinler. Dünyadaki savaşları ve gericileri ancak insanüstü bir güç temizler. Ya yani şimdi buradan çıkartmamız gereken şeyleri sıralamaya çalışacağım. Bitecek gibi değil yani. 3 gün konuşsam bitmez de özetlemeye çalışacağım ama Hani benim şu son videolarda söylediklerim üzerinden bana çemkirip duranlara demek istiyorum ki bir kere daha. Bak kardeşim, bu Özgür Demirtaş CHP'nin başına geçsin, olmadı muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı olsun diyen, yani Özgür Demirtaş'a gelmeden önce aynı şeyleri Celal Şengör için söyleyen, zamanında işte Feyzoğlu için söyleyen, Türkiye'de milyonlarca insan var. Milyonlarca. Ve bunlar sizin cenahınızdalar. Ben bir şeyleri söylüyor iken bu milyonların aptallıkları üzerinden söylüyorum ve bu milyonlar bu kadar aptallar. Yani işte evet, çok okumuşlar, çok tırnak içinde kültürlüler, modernler vesaireler falan filan. Sonuçta tarikatlere mensup olanların sayısı da çok daha fazla ve çok daha yakın tehdit olarak böyle bir vaka var önümüzde. Bu insanların idollerinden birisi bu Özgür Demirtaş dediğimiz adam ve bu adamın hayali buymuş. Yani insanüstü bir güç gelecek, kırbacıyla gelecek, büyük harflerle yazılmış gericileri ve savaşları, bunlar büyük harflerle yazılmış, temizleyecek. Yani adamın kurup kurduğu hayal bir temizlik şirketi hayali. Yani, Allah'ın faşisti yani. Çünkü bu temizlik hayallerini dünyada sadece faşistler kurdu yani. Ve onlar temizlediler etrafı. Temizledikleri etrafın ne kadar kirli olduğunu, ne kadar pis olduğunu onlar dışında herkes idrak etti. Şimdi bunu idrak edemeyecek kadar çığırından çıkmış bir akla sahip Özgür Demirtaş dediğiniz adam yani. Ve bu ilk defa burada aşikar olmadı ama burada çok bariz görünüyor. Ve bu, tekrarlıyorum, Türkiye'de milyonların yani öyle az buz insanın değil, idolü bir şeylerle uğraşıyor iken benim muhatap olduğum insanların işte Özgür Demirtaşgillere, Celal Şengörgillere nasıl muamele ettikleri üzerinden uğraşıyorum kendimce. Adamın hayalinin sınırları da şu. Bu günleri görmeyi Allah var ya diyor, çok çok istedim. Yani adam, ya bak bu dünyada işler yolunda gitmiyor. Ben acaba ne yaparım da bunun yolunda gitmesi? Yani adam, anlaşılan o ki dünyada işlerin yolunda gitmedi. Ne iman etmiş?
Evet.
Neden işlerin yolunda gitmiyor? Çünkü savaşlar var, gericiler var ya. Yani. Şimdi gelecekler kırbaçlarıyla, bakacaklar. Lan şimdi savaşları ve gericileri temizlememizi istiyorlar. Ey Özgür Bey, söyle bakalım şimdi gericiler kim diyecekler. O da işaret edecek. Şu bir de Cemalettin var orada. O da bana laf soktu. Onu da temizleyin. Filan bizi temizleyecekler ve işte Özgür Demirtaş'ın hayali ancak, yani ben ne yapabilirim ile ilgili değil yani. Bir insanüstü güç gelecek ve bizim adımıza bu dünyayı temizleyecek. Ya
Çünkü
şimdi
sorun kaynağı olarak onlar, o insanları görüyor. Gericiliği görüyor. Muhtemelen onlar
evet.
insanları görüyor. Doğru.
Ve yani şimdi düşün ki Erdoğan'ın yerine aha bu kafadaki Özgür Demirtaş aday olmuş ve yani evet, Erdoğan'ın karşısında kim olsa Kılıçdaroğlu dışında seçilirdi ve şimdi diyelim ki harbiden de bu milyonlar duruma vaziyet edebilmişler ve Erdoğan'ın karşısındaki aday Demirtaş olmuş ve seçilmiş, şimdi bu kafayla seçilmiş. Yakın tehlike burada kardeşim.
Yani Almanya'daki kamplar Türkiye'de de kurulurdu o zaman diyorsun. Hitler'in kurduğu kamplar.
Yani bu şeylerden o çıkıyor yani. Sadece dediğim gibi buradan da değil yani. Adamın genel edası, tavrı böyle, hani evden burnunu çıkaracak ama dışarıda mikrop var diye hemen eve giren bir süt çocuğu edası ve o süt çocuğu olarak işte biraz matematik öğrenmiş. O matematikle dünyayı deşifre ettiğini düşünüyor. Arka arkaya birbiriyle tutarlı cümleler söylediği zaman da bilim yaptığını zannediyor. Ve evet, yani mesele Özgür Demirtaş'ın böyle zannetmesi değil ki. Türkiye üniversitelerinde böyle sürüyle profesör var. Okuma yazma bilmekten başka bir şey bilmeyen, çok okumuş ve okuduğundan daha çok yazmış yığınla profesör var Türkiye üniversitelerinde. Mesele onlar değil ki. Mesele bunların bu yazdıklarını anladığında ha dünyanın şifresini çözdüm zanneden ve bu insanlara biat etmeye hazır milyonlar var. Benim şimdi daha önce anlattım herhalde. Akademide ilk defa ders vermeye başladım falan, neyse. Aradan bir zaman geçti. Birisi dedi ki bana, sen dersleri çok karışık anlatıyorsun, ben anlamıyorum. Biz anlamıyoruz dedi yani. Yani anlamıyorsunuzdur, evet ben kötü bir hocayım falan dedim. Ama yani peki yani iyi hoca kim dedi. Sen kötü bir hocasın dendiğinde tamam evet öyleyim. Peki iyi hoca kim dedim. Necla Hanım dedi. Necla Hanım bir istatistik profesörü ve evet yani her söylediği anlaşılıyor. İstatistik öğretmek tahtaya kalktığında her söylediği anlaşılıyor. Ne anlamda? Onu tekrarlayabiliyorsun. Sınavına girdiğinde onun sorduğu soruları cevaplayabiliyorsun. Mesele şu, Necla Hanım'ın anlattığıyla gerçek hayattaki herhangi bir problemin istatistiksel halini kavrama şansın yok. Yani kadının derdi istatistik öğretmek değil. Kadının derdi çalışan öğrencinin sınavlarda geçmesini sağlamak. İstatistik dersi vermek kadının kastı. İstatistik öğretmek diye bitti. Zaten muhtemelen kendi de bilmiyor yani. Rahmetli olduysa rahmetli anmış olayım, olmadıysa kulaklar için atayım. Saygı duyduğum bir kadıncağızdı. İyi bir kadındı, iyi bir insandı. Ama mesele Türkiye'de ve dünyanın genelinde yani çok nadir bir takım istisnai üniversiteler hariç genelinde bir nakil meselesi. Ve nakledilecek, nakledilen şeyin nakledilmiş olan insanda bir değişim yaratması, onun bir problemi çözecek şekilde yetişmesi falan kimsenin derdi değil. Yani ben sana bir şeyi arka arkaya düzgün tekrarlanabilir cümlelerle söylüyor isen ve sonra da sen bunları yeterince ezberlemişsen, sınavda cevabını verebiliyor isen herkes üstüne düşeni yaptığını düşünüyor. Şimdi Özgür Demirtaş böyle bir adam. Ben ekonomi bilmem. Bilmeden şimdi bol bol ekonomi konuşacağız. Ama Özgür Demirtaş'ın bilmediği kadar bilmiyor değilim yani. Özgür Demirtaş'ın bildiğinden çok daha iyisini biliyorum yani. Özgür Demirtaş'ın okuduğu ekonomi makalelerini okumadım. Ama sokakta alışveriş yapıyorum ve işte filan ekonomik hayatı gözlüyorum yani. Gerçek hayatla bir temasım var. Böyle kitabi arka arkaya düzgün cümleler kurmakla dünyanın şifresini çözdüğünü vehmeden sonra da buradan yani ekonomide dünyanın şifresini çözdüğünü vehmettikten sonra da burada kalmayıp gericileri ve savaşları temizlemek üzere uzaylılardan medet uman ve David Kuruş'un ifadesine de ha tamam bak ben bunu bekliyordum ya geldiler diye heyecanlanan bir adam yani bu. Tekrar söylüyorum. Özgür Demirtaş'ın veya Necla Hanım'ın veya işte diğer profesörlerin veya başkalarının böyle olmasında bir beis yok. Mesele şu, milyonlarca bunların saygıdeğer olduğunu, saygıdeğer işler yapıyor olduğunu düşünen milyonlarca insanımız var biz. Bizi izleyenler bilsinler ki ben o milyonlarca insan üzerinden bir şeylerle itiraz ediyorum. Hani kendileri o milyonlarcadan birileri ise üstlerine alınsınlar, değillerse önce o insanlara, onların daha yakın oldukları o insanlara hiza vermeye çalışsınlar. Tarikat şeyhlerine başkaları hiza versin. Tarikatçilere başkaları hiza versin. Benim derdim gücüm bu. Şimdi biz Cumhuriyet'in 100. yılında yaşıyoruz. Fakat ortada 100. yıla dair bir şey yok yani. Sen 50. yılı, 75. yılı hatırlıyorsundur.
50. yılda hele öğrenciydik çok daha iyiydi.
Sayısız kurum, sayısız kuruluş 50. yılla ilgili karınca kararınca kapasitesine ise üstüne ne düştüğüne inanıyorsa yapıyor idi. Yapmaya çalışıyor idi. İyi işler çıktı, kötü işler çıktı ama kimse 50. yıla bir yani kalmadı yani. Şimdi gördüğümüz tablo ne? 100. yılın, bak şimdi programdan önce oturup hesaplayacaktım kaçıncı günündeyiz diye unuttum. Ama yani 1/3'ünü bitiriyoruz 100. yılın. Geriye kaldı şurada 1/3 ve ortada bir şey yok. Yani işte bir tane marş tecrübesinden başka bir şey yok yani. Bütün her şeyi 29 Ekim'de yapıp geçirip gidecekler. Bunun unutturulmaması gerekiyordu. Yani Özgür Demirtaş'ın tweetlerinin altına ona iltifatlar yazmak yerine bunun unutturulmamasını çünkü yani evet Cumhuriyet kıymetli bir şey, biz iyi bir şey yapmış bir toplumuz duygusunu kendimize geçirebilseydik şimdiki tırnak içinde hayal kırıklığı ve umutsuzluğu aşmamıza yardımcı olabilirdi. Şimdiki durumu arizi, geçici bir durum olarak görmemizi sağlayabilirdi. Bunu iktidardan bekleyemeyiz. Bunu muhalefetten bekleyebilirdik. Yani iktidarı zaten kastı bize bunu unutturmak. Ama muhalefet bunu yapmadı yani. Dolayısıyla bunu bir hatırlatayım. Bunun unutturulması büyük bir rezilliktir yani o açıdan. İkinci unuttuğumuz husus deprem. Deprem bölgesinde şartların hiç de iyi olmadığına dair çeşitli sinyaller geliyor. İlk dönem çok muazzam bir yardım iştiyakı var idi. Hakikaten ciddi bir dayanışma gösterdik toplum olarak. Ve o dönemde işi bilenler bizi uyardılar. Bak bu kadar kısa sürede bu kadar yoğun bir dayanışmaya ihtiyacımız yok. Daha yayılmış
uzun
zamana bir dayanışmaya ihtiyacımız var. Daha kötü günler gelecek diye uyarmışlardı. Görünen o ki o kötü günler gerçekten devam ediyor ama bunu da unuttuk. Bunun unutturulmaması da siyaseten muhalefet açısından önemli bir şeydi ama muhalefet bu işte beceremedi. Ama onu geçelim, insani olarak çok mühim bir şey bu. Orada acı çekiyor olan insanlar bizim insanlarımız ve bizim insanlarımız olmasalardı da yani. İnsan onlar ve bu çok tatsız bir durum. Bunu da unuttuk. Hep beraber unuttuk. Yani ben hani kimseyi suçlamak için söylemiyorum ama yani ben de unutuyorum yani. Ama sonuçta bana bunu unutturmaması gerekiyor olan muhalefetti diye bakıyorum. Unutamadığımız, unutturulmaya çalışılsa da unutamadığımız bir başka hadise var. O da ekonomi. Yani onu unutamıyoruz çünkü hani adımımızı sokağa attığımız anda tokat gibi, sıcaklar gibi çarpıyor yüzümüze yani. Şimdi biraz ekonomi hakkında sohbet edelim.
Evet.
Bu hafta ekonomi hakkında mühim şeyler oldu. Neler oldu? Merkez Bankası'nda yeni atamalar oldu.
İlk defa bir açıklamada bulundu. Merkez Bankası Başkanı basının önüne çıktı. Bir programını açıkladı, hedeflerini açıkladı ve epeyce şeyi de değiştirmiş oldu. Enflasyon rakamları itibariyle daha uzun vadede yaydı. Enflasyon o zaman bitecek dedi. 2025-26'ları göstermiş oldu. Aslında gözle doldurdu bu açıklamasında. Pek çok çevre onu takdirle karşıladı. Ama asıl o toplantı sonrası 3 yardımcısı değişti.
Evet. Teslim etmem gerekiyor ki kadın benim de gözümü doldurdu. Yani duruşu, konuşması vesairesi falan uzun süredir özlediğimiz bir tırnak içinde yüksek bürokrat tavrı idi. Buradan şuraya varmak istemiyorum birçok kişinin vardığı gibi. Tamam işler artık yoluna girecek noktasına varmak istemiyorum. Çünkü ekonomi öyle. Orada Mehmet Şimşek, burada Gaye Hanım, onun altında da işte şu yeni kadroyla falan düzelebilecek bir şey değil. O kadrodaki işte en kıdemli ekonomist olan, adını şimdi çıkaramadım kusuruma bakma.
Osman Cevdet Akçay.
Evet, Cevdet Akçay'ın kendisinin de zaten zamanında söylediği böyle hani isimleri değiştirerek falan bu işler düzelemez demiş bir adam yani. Defalarca bunu demiş bir adam. Çok daha fazlasına ihtiyaç var ve ben o çok daha fazlasının yapılacağına dair bir işaret görmüyorum. Yani bu çok daha fazlası derken kastım da böyle faizlerin yükseltilmesi vesaire falan gibi şeylerden söz etmiyorum. Net toplamda Erdoğan'ın olayın ciddiyetinin farkında olup işte kendi fantezilerinden vazgeçmesini gerektirecek bir durum var. Ben böyle bir şey hissetmiyorum. Olsa da Erdoğan'ın bu konuda kendisi kendi fantezilerinden vazgeçmiş olabilir. O problemi çözmüyor. Kendi fantezilerinden vazgeçtiğini açık yüreklilikle ve birinci ağızdan kendisinin deklare etmesi ve bir nasıl diyeyim yeni bir yol haritasını kendisinin söylemesi gerekiyor. Mehmet Şimşek'in söylemesi ile Erdoğan'ın söylemesinin arasında olağanüstü bir fark var. Çünkü ekonomi daha önce de defalarca konuştuk. Herkese defalarca söyledi. Ekonomi özünde bir güven meselesidir ve Türkiye bir tek adam rejimi. Yani biz biliyoruz, hepimiz biliyoruz ki yarın öbür gün bütün bu kadro görevden alınabilir. Bu teknik olarak mümkün. Yani bu teknik olarak zaten mümkün. Bir gece yarısı kararnamesiyle herkes gidebilir yani. Ama teknik olarak mümkün olmasının ötesinde Erdoğan'ın kendi şimdiye kadarki beyanları açısından bakıldığında ve yani o beyanlardan döndüğünü ilan etmemiş olması yüzünden psikolojik olarak da mümkün görünüyor yani. Dolayısıyla da biz bu insanların orada diken üstünde oturduğunu düşündüğümüz için hep bir güvensizlik olacak ve bu güvensizlik yüzünden bu insanların yaptıkları bir sonuç verecek olsa bile, yaptıkları tercihler verebilecek de olsa bile o sonucu veremeyecek. Ekonomi böyle bir şey yani. Dolayısıyla ben hani o kadrolar değişti, şimdi şurada da Erdoğan şu çıtlatmayı yaptı. Bunlar çıtlatmayla olacak şeyler değil. Daha önce çıtlatmamıştı yani. Dangadanak söylemişti. Şimdi de dangadanak söylemesi gerekiyor veya sahiden bu kurumlardaki insanların Cumhurbaşkanı kararnamesiyle alınamayacak bir Cumhurbaşkanı kararnamesi bir gece görevden alınamayacak bir pozisyona getirmesi gerekiyor. Teknik olarak mümkün değil yani Türkiye'nin mevcut rejiminde. Yani biz ancak bu insanların orada güvencede olduklarına inandığımız durumda bu insanların söyledikleri bizim için bir mana taşır ve uluslararası aktörler açısından bir mana taşır. Öyle olmuyor. Öyle değil durum ve Erdoğan bu böyle
İşte
ikircikli
bu ama
durumu
bu atamalarla sanki bir güven vermiş gibi işte bir Gaye Hanım'a destek veriyormuş. Onun dediklerine tamam diyormuş izlenimi uyanmış oldu. Çünkü beklediği isimler, tercih ettiği isimler gibi ya da en azından background'da aynı olan isimler oraya atandı. bu programın devam edeceği gibi algılandı herkes tarafından.
Tamam yani, ama benim demeye çalıştığım bu imalarla, yani aa işte bak Erdoğan şöyle yaptı demek ki filan diye bizim çıkarımlarımızla olacak bir iş değil demeye çalışıyorum. Şimdi Mehmet Şimşek demiş ki Mayıs ayında 700'e çıkmış olan CDS primimiz, yani Türkiye'nin risk primi 400'e düştü. Evet yani ben son baktım 398'e düşmüştü ve evet bu ciddi bir başarı. Ama şunu unutmayalım yani. Bu 398 bizim 2 yıl önceki durumumuz. Yani 2 yıl önce biz iyi bir durumda değildik. 2 yıl önce iyi bir durumda olmadığımızı biliyor idik ve ahvah edip duruyor idik. Gelebildiğimiz durum şimdi 2 yıl önceki durum. Bir orman yangını geçirdik. Yani ekonomide bir orman yangını geçirdik. Evet yani yangın bitti şimdi ama yanmış olan bölgenin kendisini rehabilite etmesi için şartların tesis edilmesi gerekiyor. Ve bunun için Erdoğan'ın, madem bu rejim kurulmuş ve bütün ipler Erdoğan'ın elinde, Erdoğan'ın reisen kendi ağzından kendisini bağlayacak, kendisini bağladığı zaman ne kadar inandırıcı olur geçiyorum yani. Ama kendisini bağlayacak lafları açıktan etmesi gerekiyor. Bunları etmediği sürece bütün bu düzeltmeler makyaj olarak kalacaktır diye düşünüyorum kendi hesabıma.
Sanki bir mutabakat sağlanmış gibi, yani eskiden IMF vardı, işte onlar oturup konuşuyordu, belli bir program oluyor idi. Şimdi IMF yok ama sanki o varmış gibi bir mutabakat sağlanmış da bir program izleniyormuş, uygulanıyormuş diye bir duygu var. Ne kadar sürer bilmiyoruz. Kamuoyunun bir kesimi, özellikle iş dünyası, galiba bir şey mutabakat sağlandı dış dünyayla aramızda, bu bir süre böyle gidecek inancına sahip.
Şimdi tam bak demeye çalıştığım şey bu. IMF vardı eskiden. Neyi kastediyorsun? Türkiye'de deklare edilmiş olan politikalara IMF'in verdiği borç geri ödenene kadar IMF nezaret edecek. Şimdi bunu herkes biliyor idi. Nezaret ediyordu ve bunu herkes biliyor idi. Siyasi iktidar IMF'e bu konuda bir taahhütte bulunmuş oluyor idi. Bu mış gibi yapılabilir bir şey değil. Yapılabilseydi IMF onu öyle yapardı. Şimdi biz IMF'le anlaştık ama bunu deklare etmeyeceğiz. Çünkü filan böyle olmaz yani. Olmayacağını göreceğiz. Benim iddiam budur. Böyle olmaz. Mış gibi yaparak yürütülebilir bir süreç değil bu iş. IMF ilaveten iyi bir şey miydi? Değildi. Ama IMF son dönemde bizim kendisiyle çok da ilişki kurmadığımız dönemde dünyada daha önce yapmış olduklarından, yani böyle çok nasıl diyeyim, sert işler yapmaktan vazgeçer tavırlarda sergilemeye başlamış idi. Çünkü yaptıklarının sonuçlarından bir şeyler öğrenmiş görünüyor idi. Buradan şunu demeye çalışmıyorum. Hani gelsin Türkiye'ye IMF vaziyet etsin falan demeye çalışmıyorum. Ama net toplamda çok büyük bir hasar görmüş durumdayız ve bu hasar büyüyor. Bunun bir de dünyada son dönemde giderek artan bir biçimde bu enflasyonun, yani sadece bizim enflasyonumuz değil, Birleşik Devletler'deki işte 7'lik 8'lik enflasyonun da bizim daha önceden bildiğimiz enflasyonlara benzemiyor olduğu, başka bir şey olduğu yönünde de bir takım şeyler var. Oraya da geleceğim. Ama zaten bir yangından çıktık. Zaten önemli bir bölümü yanmış bir coğrafyada yaşıyoruz. Ekonomik coğrafya yani. Ve bu şartlar altında böyle, yani işte ben söylemeyeyim ama siz anlayın edasıyla bu işler yürümez. Ciddi bir fatura ödenecek, bu faturayı toplumun bütün kesimleri eşit olarak ödemeyecek, bu bariz görünüyor. Ama bu eşit olarak ödememe durumunda bile toplum eğer şu vadede işler yoluna girecek inandırılabilirse, bir güven tesis edilebilirse, bildiğimiz eski enflasyon, bildiğimiz eski kriz sistemlerinde yol alınabiliyordu. Şimdi o da çok mümkün mü bilmiyorum. Şimdi bu hususta şöyle bir grafik göstereceğim. Bu grafik Türkiye'de işte üfe ve tüfe endekslerini gösteriyor yani aylar itibariyle. Biliyorsun yani biz yakın bir geçmişe kadar tüfenin üfenin çok altına kalmış olmasını söyleyip duruyorduk. Yani tüketici fiyatlarının artışı üretici fiyatlarının artışından daha yavaştı. Ve aradaki makas ciddi ölçüde büyümüştü ve bu bilinen ekonomik sistemler için tehlike çanları manasına geliyor idi vesaire. Bunlar üzerine konuştuk, konuştuk, konuşuldu, konuşuldu, konuşuldu. Ben geçenlerde merak ettim. Kimse üfe tüfe konuşmuyor. Nedir bunun hikayesi diye. Ve gördüm ki 2022'nin Kasım'ından bu yana, yani ciddi bir süre boyunca istikrarlı olarak üfe ile tüfe arasındaki ilişki tersine dönmüş. Yani makas o kadar yüksek değil ama bu defa tüketici fiyatları üretici fiyatların üstünde. Bu nispi olarak makul bir rejim. Ama kimse bunu konuşmuyor. Ne manaya geliyor olduğunu konuşmuyor. Dolayısıyla ben de kimseden yardım almadan kendi kıt bilgimle meseleye bir anlam vermeye çalışayım yani. Şimdi üfe ağırlıklı olarak imalat sanayinde imalatçının maliyetlerindeki artışı gösteriyor. TÜFE ise bizim satın alma fiyatlarımızı gösteriyor. İkisinin arasında şöyle çok kabaca bakacak olsa iki tane fark var. Birincisi hizmet sektörü var işin içinde. İkincisi yani üfe ağırlıklı olarak imalat sanayi. Burada halbuki yanında hizmet sektörü de var TÜFE'nin içinde. Ölçülenin bir parçası da hizmet sektörü. Bunu demeye çalışıyorum. Ayrıca da zaten o üretilmiş olan malın bize getirilmesi sürecinde de bir hizmet var. Şimdi TÜFE, üfenin çok altına seyrediyor iken bu şu manaya geliyordu demek ki. Hizmet sektörü nispi olarak daha düşük pay alıyordu ekonomiden. Yani onun fiyatları daha yavaş artıyor iken, ötekisinin fiyatları çok daha hızlı artıyor iken demek ki malı üreticiden daha yüksek fiyatla alıyor olan aracı bize ulaştırırken karından, daha önce yapıyor olduğu kardan feragat ediyor idi ki işte o hizmet sektörünün payında bir gerilemeye yol açmış idi. Bu olabilir bir şey mi? Olabilir bir şey. Yani piyasanın oynaklığı, işte para kıtlığı vesaire sebebiyle talep daralmasından korktuğu için hizmet sektörü aslında daha düşük kar marjına razı gelmiş olabilir mi bir süre? Olabilir. Ve şimdi görünen tablo bunun tam tersi. Azgın bir biçimde bu sefer servis sektörü, hizmet sektörü tırnak içinde fırsatçılık yapıyor gibi görünüyor. Bu da sadece Türkiye'de değil, dünyada da şirket karlarının bu sefer enflasyonun asıl itici faktörü olabileceği yönündeki tartışmaları tetikledi. Yani daha doğrusu bu onu tetikledi diye söyleyemem. Ben bu bağlantıyı kuruyorum. Ama yani böyle bir dakika, bu enflasyon ne talep enflasyonu ne işte bildiğimiz diğer enflasyonlara benziyor. Buradaki enflasyon şirket karlarında, yani talep enflasyonu değil, maliyet artışından kaynaklanan enflasyon değil. Çünkü maliyetler artmıyor o kadar ama başka bir şey var ortada ve şirket karları şişiyor gibi gözlemler yapılıyor. Şimdi bunları birleştirdiğin zaman, burada şirket karları derken büyük şirketleri kastetmiyorum, sadece onları kastetmiyorum yani. Yani şöyle çok şematize ederek söyleyeyim. Biz çayı bundan 2 yıl önce 150 kuruşa içiyor idik. Şimdi 15 liraya içiyoruz, 10 katına yani. O çaycının kirası yükseldi bu 2 yıl içinde. Ne kadar arttı? 3 katı arttı. Hadi 4 katı arttı. O çaycının çalıştırdığı garsonun da ücreti arttı. Ne kadar arttı? Hadi 3 katı artmış olsun o da. Çayın maliyeti de 3 katı. Yani her şeyin maliyeti 3 katı, 4 katı arttı yani onun için. Ama çayın bana satışı 10 katı arttı. Dolayısıyla orada 4 kişi çalıştıran bir hizmet sektörü kuruluşu buradan ciddi miktarda kendi karını artıracak bir inisiyatif kullandı. Bunu her alanda, her alana teşmil edebiliriz yani. Yani tamam, şimdi hazır, fiyatlar oynak, kimse neyin ucuz neyin pahalı olduğunu kestiremeyecek duruma geldi. Yani bir şeyin mukayesesini yapmak içindir fiyat. Yani gömlek mi alayım, dışarıda yemek mi yiyeyim? Bu tercihi yaparken senin tercihine yardımcı olacak şeydir, sinyaldir fiyat yani. Şimdi bu fiyatlar bu sinyal özelliğini kaybedince, tamam ben şimdi burada bunu arttırayım bakalım ne kadar gidecek gibi bir tavır sergiliyor anlaşılan şirketler, küçüklü büyüklü, ve burada talep daralmıyor. Normalde bu fiyat artışlarına bir reaksiyon olarak talebin daralması gerekir. Talep daralmıyor. Neden daralmıyor? Çünkü ben şimdi parayı bugün harcamazsam eğer önümüzdeki ay %5'i gitmiş olacak. Yani durduk yerde ben vergileniyorum. Bütün bunlar sıkıntı yaratmayabilirdi. Belki Birleşik Devletler'de sıkıntı yaratmayacak. Neden? Çünkü o şirketler adil bir biçimde vergilendiriliyor olabilir Birleşik Devletler'de. Ama Türkiye'de biliyoruz ki bu kuruluşlar karları üzerinden adil bir biçimde vergilendirilmiyorlar. Yani vergilendirilirken nasıl? Vergiyi biz ödüyoruz. İşte orada KDV, MDV artırılıyor ve aslında adam orada fişi kesiyor ama o fiş üzerinden de bir vergi var ama zaten o vergiyi ben ödemiş oluyorum. Yani. Anlatabildim mi derdim?
Evet, evet. Yani şirketlerin vergisini de biz ödüyoruz. Ya fatura bize çıkmış oluyor her durumda.
İlaveten bir şirketler vergisi var ama Türkiye onu toplamakta son derece beceriksiz bir devlet yani. Dolayısıyla bizim devletimiz her konuda olduğu gibi bu konuda da güçlüye zayıf, zayıfa güçlü bir devlet. Dolayısıyla burada bu enflasyonun faturasını öderken de yük bizim sırtımıza binecek. Hep zaten bizim sırtımıza biniyor idi. Ama bu sefer yani bizim derken alt gelir grubu ve sabit ücretlilerin sırtına binecek. Zaten öyle biliniyor idi. Bu sefer bundan öncekinden daha vahşi olacak gibi görünüyor yani. Bunun önüne geçebilmek için orada Mehmet Şimşek'in, Gaye Erkan'ın vesairenin yanındakilerin yapabilecek olduğundan fazlasına ihtiyacımız olduğunu iddia ediyor. Benim derdim bu. Ve buradan yola çıkarak da böyle ama yani işte Erdoğan da şuna da izin verdi canım filan. Yani izin verdi dediğimiz zaman zaten hikayeyi deşifre etmiş oluyoruz. Yani yarın izin vermeyebilir.
Bugün izin veren yarın kaldırabilir.
Evet. Dolayısıyla burada dediğim gibi kendisini bağlayan bir tavır almadığı sürece ben işlerin yoluna girmeyeceğinden eminim. Çünkü işlerin yoluna girmesi için o güven duygusunun oluşması gerekiyor. O oluşamayacak diyorum. Ayrıca da zaten de Erdoğan'ın böyle hani bu meseleye inanmış ve bunu sürdürecek olduğunu da zannetmiyorum yani. Her şeye rağmen evet yani bütün bunlar Nebati Kavcıoğlu dönemiyle mukayese edildiğinde daha bildik bir şey en azından. Ve karşımızda da daha
Bir güven veriyor onlara göre. Biraz daha fazla güven veriyor. Ya yani en azından işi bilenler var. Orada oturuyorlar. Belki bir şey yapabilirler gibi bir duyguyu bize aşılayabiliyor ya. Yani.
sana aşılıyorsa iyidir bilmiyorum. Bana
Şeylere göre.
aşılamıyor.
Diğerlerine
Ben güven duymuyorum da bir aşinalık duyuyorum yani. Evet
göre.
yani işte, bildiğimiz bir yere geldik ya. Yani böyle tuhaf tuhaf yerlerde geziyor idik. Abuk sabuk fanteziler dünyasında geziyor idik. Şimdi yani ayaklarımız yere bastı ama bu bastığı yer iyi bir yer değil. Benim kanaatim bu. Dolayısıyla buradan çok iyimser olmayı fazla iyimserlik olarak buluyorum. Benimki fazla kötümserlik midir onu da bilemem yani.
Evet, buradan nereye geçiyoruz? CBS oranlarını birazcık anlatsak.
CBS'te sonuçta bir iyileşme var yani. Türkiye muhtemelen borçlanabilecek olsa Mayıs'takine kıyasla daha makul bir fiyatla borçlanacak ama sadece Mayıs'takine göre daha makul. Yani 3 yıl öncekine kıyasla yine daha yüksek bir fiyatla borçlanacak. Yani 400 700'den 400'e düşmesi hoş bir şey tamam yani ama 400 çok yüksek hala çok yüksek yani biz 2 yıl önce 400 iken ya böyle CDS ne olur diyor idik yani. Ya battık biz. CDS 400 oldu battık biz diyor idik. Bu şeye benziyor hani bu Güldür Güldür'ün son skecinde şey yapmış ya Avrupalılar teker teker pes ediyorlar. Türkiye'yi seyrederken orada diyor 40 lira yapalım doları görsünler diyor. Ha tamam evet diyor şey bir tanesi. Sonra diyor ki yok olmaz. Niye? Ya sonra 35'e düşürürler. Yine yenmiş olurlar. Yani böyle şimdi 700'den 400'e düşürünce böyle yenmiş olmuyorsun yani. 400 yüksek yani. Buradan aşağıda düşer mi? Düşer. Bir yere kadar yani bir nebze daha düşer filan. Ama makul bir seviyeye gelmeyecek diye iddia ediyorum. Tabii ki Mehmet Şimşek'in yapması gereken budur. Başka bir şey yapamaz. Yani o 700'den 400'e düşmesini bir zafermiş gibi anlatacak ki işte güven duyması gerekenlerin güvenini kışkırtacak. Ama biz sokakta yani Gaye Erkan'ın açıklamalarının en öne çıkanı ve en haklı olarak öne çıkanı neydi? Yani Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi 22 küsürden 58'e çıkartıldı, revize edildi. Yani çok radikal, çok uçuk bir revizyon. Muhtemelen merkez bankaları tarihinde böyle bir revizyon yoktur yani. Bu ölçekte bir revizyon yoktur. Bu nereden kaynaklanıyor? O 22 küsür uçuk bir şeydi. Absürt bir şeydi. İşte böyle bakınca yani evet daha gerçekçi bir merkez bankamız var. Kadın da zaten dediğim gibi daha aşina. Evet yani bunlar hoş şeyler ama bunlar yetmez. Bunlar o insanların da orada çok ciddi bir şekilde kıvranıyor olduklarını düşünüyorum kendi hesabımı. Yani çünkü bunların yetmeyecek olduğunu onlar benden iyi biliyordur diye düşünüyorum. Yani ben olsam orada bu yapılanlardan daha başka bir şey yapmazdım. Bu anlamda hiçbir itirazım yok. Ve bunu da onlar kadar nasıl diyeyim ayakları yere basan bir biçimde. Yani o kadının orada bu işi yani böyle 22 küsürden 58'e çıkardık derken ki cesaret ve güveniyle bunu söyleyemezdi. Yani hani bak yükselttik ama filan falan gibi böyle kıvırırdım bir şeyler yapardım 58'i laf arasına sıkıştırmaya çalışırdım filan. Dolayısıyla hani bunlar hoş şeyler kabul ediyorum bütün bunları ama demeye çalıştığım esas mesele şu. %58 bile iyimser olabilir. yıl sonu enflasyonu için. Bu şu demek, biz her gün, her ay %5 kayba uğrayacağız sıradan insanlar olarak, ücretliler olarak. Her ay %5 kayba uğrayacağız ve bunu hissedeceğiz. Dolayısıyla bizim tamam orada Gaye Erkan var, burada Mehmet Şimşek var, tamam her şey yoluna girecek diye güven duymamız mümkün olmayacak. Bu çok daha ciddi, bu ölçekte ciddi müdahaleler gerektiriyor ve o da Türkiye'nin mevcut sisteminde ancak Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturanın kendisini bağlayacak şeyler söylemesiyle mümkün. O da olmayacak diyorum. Olmayacağı için de bu iş, yani CDS 400'den efendim 320'ye kadar düşecek. Oradan aşağı düşmeyecek. Toplumdaki güven, şimdi burada bütün göstergeler iyiye gidiyor gibi görünüyor. Yani işte CDS'ler, şunlar bunlar, ama öteki taraftan güven endeksleri yerlerde sürünüyor. Her ay biraz daha dibe vuruyor yani. Dolayısıyla böyle güven sağlanamayacak.
Yerel
Benim
seçimin olması da galiba bir takım politikaların kararlı bir şekilde uygulanmasının önünde engel gibi duruyor. Seçimin gerekleri, işte kamuoyunun iknası açısından bazı şeyler sessizce yürütülmek gibi bir tavır izleniyor galiba.
yani sadece sessizce yürütülmesi manasında değil, aynı zamanda acı ilacı daha yavaş
Veriyorlar.
almak diye. Daha doğrusu daha yavaş almak demeyelim de tablo şöyle bir şey anladığım kadarıyla. Normal şartlarda işte Eylül'de, Ekim'de yapılması gerekenleri de, Kasım'da yapılması gerekenleri de Temmuz'a yığdı iktidar ki işte son düzlükte olanlar hatırlanır varsayımıyla. Buradan sonra sanki daha ilacın dozu düşecek gibi de görünüyor. Seçim galiba anladığım kadarıyla böyle hesaba katıldı. Yani muhtemelen Mehmet Şimşek'in Erdoğan'a sunduğu hikaye böyle bir şey oldu. Yani bizim bu ilacı almamız lazım ve bunu işte şöyle 4 ayda, 6 ayda almamız lazım. Ama ben sana bir kıyak yapayım, bunu bir ayda alalım bu ilacı. Sonra 5 ay boyunca o ilacı almamış olmak üzerinden seni seçime taşımış olalım gibi bir mutabakat sağlamışlar gibi görünüyor. Bende kalan intiba bu yani. Çünkü çok çok riskli işler yapıldı şu bir ay içinde ve normalde de en olmayacak mevsimde yapıldı, yani Temmuz ayında. Normal şartlarda bizim Temmuzlarımız, yani muhtemelen hiçbir Temmuz'da böyle şeyler başımıza gelmemişti. Ama bu Temmuz'da her şey geldi yani.
Domates bile 35 liraya çıktı. Domates ülkesinde. Bu başımıza geldikten sonra her şey gelmiş olur zaten.
Evet.
Peki burada bitirelim mi?
Bitirelim, ben böylece ekonomi konusundaki derin vukufumla herkese aydınlatmış olayım. Ve
Bu hafta siyaset konuşmadık. Yani çok fazla konuşulacak bir şey görmediğimiz için. Özellikle İmamoğlu'nun açıklamasını bir açıklama olarak görüyoruz. Bir eylem görmediğimiz için orada yani üzerinde yorum yapma ihtiyacı duymadık.
ben kendi hesabıma İmamoğlu'nun açıklamasına da kendimi çok aşina memleketlerde buldum. Yani neredeyse her cümlesini son 15 yılda bilmem kaç yüz kere tekrarlamışımdır çeşitli vesilelerle. Ama mesele şu yani. Bütün bu tespitlerin hiçbir manası yok. Bunları nasıl yapacak olduğunu ve yapmaya niyetli olduğuna dair bir şey görmemiz gerekiyor. Ben İmamoğlu'nun en olmayacak işe parasını yatırmış olduğu zannına sahibim. Yani o da ne? CHP'de iktidar değişecek. CHP Kılıçdaroğlu genel başkanlığında gitmeyecek mali seçimlere. Ama Kılıçdaroğlu'nun karşısına İmamoğlu çıkmayacak. Bir başkası çıkacak. Neden? Çünkü İmamoğlu çıkarsa belediye başkanlığı düşecek. Halbuki İmamoğlu'nun hayali bir sonraki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmak. Bende kalan, bütün bu hikayeden bende kalan şey bu. Bu olmaz. Yani benim bildiğim Türkiye'de bu olmaz. Ama benim bildiğim Türkiye'de her gün değişip durduğu için önümüzdeki 4 ayda neler olup biteceğini tahayyül bile edemediğim için belki de zar hakikaten yedi yedi gelir yani. Onu da bilmiyorum.
Peki bunları zaten izleyeceğiz önümüzdeki süreçte. Çok vaktimiz var. Peki sevgili dostlar burada bitiriyoruz. Desteğiniz için, yorumlarınız için teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.